Türk İdare Tarihi Blok 38. Yabancı devletlerle imzalanan eski ve yeni sözleşmelerin muhafazası, ferman ve Rus belgelerinin kaleme alınması, gayrimüslim cemaatlere ve ruhani liderlerine ve imtiyazlı vilayetlere verilen ferman ve benzeri resmi evrak ve nizamların tescil işleri, önceden Divan-ı Hümayun Beylikçiliği olarak bilinen ve sonradan Mühimme ve Kuyu kalemlerinin birleşmesiyle oluşturulan divan dairesinin yükümlülüğündeydi. Nişan işlerine bakan nişan kalemi, sadaretle vilayet arasında gerçekleştirilen gizli yazışmalar şifre kalemince ve kayıt işlerini kontrol eden evrak kalemi ve tüm bu belgelerin ve evrakın muhafaza edilmesinden sorumlu Hazine-i Evrak Müdüriyeti Kurumu'nun diğer önemli idayeti. Ünite 2. Meşrutiyet döneminde 1908-1918 yönetim yapısı 169 ri birimleriydi. Dünya Savaşı sırasında kurumda bir de istatistik genel müdürlüğü ihdas edilmişse de uzun soluklu olmamıştı. Maliye Nezareti 2. Meşrutiyetin ilanından hemen sonra Maliye Merkezileşme adına Rüsumat Emaneti ve Posta Telgraf Müdürlüğü de Maliye Nezaretine bağlanmıştı. Mali işlerle ilgisi olan bir diğer kurum da Defter-i Hakani Müdürlüğü'dü. İlk defa Kanuni Sultan Süleyman zamanında arazi tespitleri için kadastro komisyonları kurulmuştu. Komisyonların ne çalışmalarına da Kuyu-i Hakaniye adı verilmişti. Dünya Savaşı'ndan önce Maliye Nezareti'nde müsteşarlık dışında Muhasebe-i Umumiye Müdüriyet-i Umumiyesi, Duyun-i Umumiye Muamelat-ı Nakdiye Müdüriyeti, Muhasebe-i Maliye Müdüriyeti, Kalem-i Mahsus Müdüriyeti, Memurin-i Levazım Müdüriyeti, Varidat-ı Umumiye Müdüriyeti, Emlak-ı Emiriye Müdüriyeti, Vezne-i Umumiye Müdüriyeti, Muamelat-ı Umumiye-i Maliye Müfettişliği ve Islahat-i Maliye Komisyonu gibi bölümler bulunuyordu. Bölümlerden bazılarına bakacak olursak, Muhasebe-i Umumiye İdaresi, genel müdür ve bir müdürün idaresi altında 4 kalemden meydana geliyordu. İlki olan Muvazene kaleminin bütçeyi hazırlama, nezaretlerden gönderilen bütçeleri kontrolden geçirme, munzam ve fevkalade ödenekler hakkında kanun taslakları hazırlama, masraf hesaplarını toplama, divanlı muhasebatın sayıştay senelik raporlarını yayınlama gibi görevleri bulunuyordu. Defter-i Kebir-i Umumi kalemi, merkez kurumlarındaki muhasebe müdüriyetlerinden gönderilen tediyyename, havalename bilançolarıyla hazine muhasip sorumluları tarafından gönderilecek borç cetvellerini inceleme ve kıyaslamayla hazinenin genel hesaplarını çıkarma işlemlerine bakıyordu. Tetkik kalemi, defterdarların hesaplarıyla gönderecekleri bilançoları inceleme, defterleri kaydetmeye, muhasebeyle ilgili her türlü yazışmayla icra ve teftişlerle ilgili taslakları inceleyerek gereğini bildirmek gibi yükümlülükleri vardı. Dördüncüsü, hesabat ve atika kalemi, yıllar içinde biriken düzensiz borçların işlemlerine bakmak ve tasfiyesiyle sorumluydu. Muhasebe-i Maliye Müdüriyeti ise iki kaleme ayrılmış olup ilki, Mesarıf-ı Umumiye-i Maliye Kalemi, maliye bütçesinin düzenlenmesi, hazırlanması, maliyeye ait olağan ve fevkalade ödeneklerinin istenmesi, maliye ödeneklerinin vilayetlere paylaştırılması, gönderilen ödeneklerin nasıl kullanıldığının incelenmesi, ödenekler ve masraşlarla ilgili olarak divanlı muhasebatla yazışırdı. Masraf kalemi, merkez idaredeki memurların ihtiyaçlarıyla ilgili masraşları tespit etmek, borç senetlerini hazırlama, soruşturma ve itaat emirlerini tutmakla sorumluydu. Kalem-i Mahsus Müdüriyeti, nazırın doğrudan incelemek istediği konuları, kurumun özel yazışmalarını, söyleşi isteklerini, basında kurumla ilgili çıkan haberlerin tespiti ve ilgili dairelerin bilgilendirilmesinden sorumluydu. İstatistik kalemi, alanıyla ilgili yasal düzenlemelerin yapılması, istatistik mecmuası ve gelirlerin yıllıkı tahsilatı gibi konuları toplayarak istatistiğinin çıkarılması, kütüphanenin düzenlenmesi gibi işleri görürdü. Muamelat-ı Umumiye-i Maliye Müfettişliği, devletin tüm mali hizmetlerinin her anlamda teftişiyle görevliydi. Merkez ve taşrada teftişlerin tayin ve icrası ve müfettişleri kontrol altında bulundurmak genel müfettişin müfettiş-i umumi sorumluluğundaydı. Maliye Mektebi, nezaretin ihtiyacı olduğu nitelikli personelin yetiştirilmesi amacıyla kurulmuştu. Okul 3 şubeden oluşmaktaydı. 1. şube, emlak kayıt işlerinde görevlendirilecek memurların hazırlanması ve geliştirilmesiyle sorumlu olup, 170 Türk İdare Tarihi eğitim süresi 4 aydı. 2. şube, bir taraftan mal müdürleriyle tahsil memurları, diğer taraftan muhasebeci, tahsil müdürü veya buna denk memurları eğitmeye yönelik şubedeki eğitim süresi ilk grupu için 1, ikinci grupu için ise 2 yıldı. 3. şube, maliye nezareti ile nezarete doğrudan veya dolaylı şekilde bağlı şube memurları kapsamaktaydı. Kurs müfredatı ilgili konularda uzmanlık kazandırmaya yönelik şekilde hazırlanmıştı ve tahsil süresi 2 yıldı. Dahiliye Nezareti 2. Meşrutiyetin ilanından sonra başlatılan tensikatla kurum gözden geçirilmiş ve merkez teşkilatı şu birimlerden oluşturulmuştu. Müsteşarlık dışında Muhaberat-ı Umumiye Dairesi, Şifre Evrak Kalemleri, Muhasebe İdaresi, Hukuk Müşavirliği, Muhacirin, Matbuat, Memurin, Hapishaneler, Nüfus, Sicil-i Ahval İdareleri, Harame-i Tercümanlığı, Mülkiye Müfettişliği, Muhaberat İdaresi, vaktiyle Mektubi Kalemi iken 4 şubeye ayrılacak denli iş yoğunluğuna ulaşmıştı. Arabistan Rumeli vilayetleri birer şubeye, Anadolu iki şubeye ayrılmış ve her mıntıka bir şubeye bağlanmıştı. Böylelikle merkez taşra arasındaki haberleşmenin kolaylaştırılması ve hızlandırılması düşünülürken, şube memurları na sorumlu bölgeleri hakkında uzmanlık kazandırılması hedeflenmişti. Matbuat İdaresi, basın ve hükümet ilişkilerinin resmi düzenleyicisi olup, matbuat ve matbaalar kanunlarının işleyişine dikkat ederdi. Muhasebe İdaresi sadece kurumun değil, Sadaret ve Şura'yı devletin de mali işlemlerini de gözetmekteydi. Memurin-i Mülkiye Komisyonu, dahiliye nezaretine bağlı memurların seçimleri ve tayinleriyle azil ve değişimleri gibi detayları gözetmekle mükellefti. Hapishanelerin günün gereklerine göre düzenlenmesi ve her türlü işlemlerinden hapishaneler idaresi sorumlu kılınmıştı. Sicil-i Nüfus İdare-i Umumiyesi, nüfus sayımına ilişkin prosedürlerin uygulanması, doğum, ölüm, evlilik gibi nüfusla ilgili gelişmelerin kaydıyla sorumluydu. Sicil-i Ahval İdaresi, tüm mülki memurların iş hayatlarına dair her türlü gelişmeyi kayıt altına almak ve gönderilen tercüme-i hallerin doğruluğunu inceleyip onaylamak gibi işlerden sorumluydu. Medine ve Mekke kentleri sakinlerine ait bir takım işlemlerin kolaylaştırılması ve düzeltilmesi, Haremeyn tercümanlığının sorumluluk alanına giriyordu. Mülki memurların tüm eylemlerinin kanun-i esası çerçevesinde olması ve böylelikle halkın adalet ve huzur içinde bulunması amacıyla kurulan mülkiye müfettişlerinin merkezi İstanbul ve sorumlusu Dahiliye Nazırı olup, memurlar hakkında şikayet durumunda nezaretten alacakları talimat ve emirleri haşiyen yerine getirmekle yükümlüydüler. Heyet-i Teftişiye Başkanlığı dönüşümlü şekilde müfettişler arasında el değiştirmekteydi. Müfettişler sorumluluklarını yerine getirdikten sonra raporlar hazırlayarak Heyet-i Teftişiye'ye teslim ederdi. Söz konusu meclisten geçen rapor, yazılı veya sözlü şekilde nazırın onayına sunulurdu. Belediye daireleri ve hayır kurumlarının denetimi de yine müfettişlerin görev alanına giriyordu. Mülkiye müfettişlerinin görevi 2 Nisan 1910 tarihli nizamname ile belirlenmiş olduğu gibi 31 Ekim 1910 tarihli talimatname ile de sorumluluk alanları çok açık şekilde çizilmişti. 1913 yılında Dahili Nezaretinde gerçekleştirilen kurumsal reformlarla teftiş şubesi baştan başa düzenlenmiş, hem personel hem fon hem de kurum içi etkinliği artırılmıştır. Memur alımları için muhaberat müdürü umumisi ile muhasebeli memurinin sicil-i ahval müdürlerine ve muhaberat şube müdürlerinin dönüşümlü olarak ikisinden de tayin edilmek üzere bir komisyon kuruluştu. Kendine mahsus müsteşarlık gibi kalemleri muhafaza ederken tahrirat odası gibi yeni şubeler açılmıştı. Niyeti. Ünite 2. Meşrutiyet döneminde 1908-1918 yönetim yapısı 171 zaret aynı zamanda yerel teşkilatında bir numaralı sorumlusuydu. Her müdüriyet kendi idaresine verilen vilayetin işleriyle uğraşmaktaydı. Böylece işlerin kolaylaştırılacağı ve profesyonelleşeceği düşünülmüştü. Şehre emaneti, Meclis-i Tıbbiye-i Mülkiye ve Sıhhiye-i Umumiyesi, Sıhhiye Nezareti, Hicaz Umur-ı Sıhhiyesi Meclisi ve Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti, dahiliyeye bağlanmış diğer başkanlık ve genel müdürlüklerdi. Meşrutiyet taşrası Osmanlı taşrası, vilayet ünitesi etrafında yapılandırılmıştı. Her vilayette dahiliye nezaretine bağlı bir vali bulunurdu. Benzer şekilde diğer nezaretlerin temsilcileri de valinin alt personeli olarak yerlerini almıştı. Buna göre defterdar maliyenin, marif müdürü marif nezaretinin ve istinaf hakimi, adliye nezaretinin taşradaki ajanlarıydı. Taşradaki yapının diğer aktörü askerlerdi. İmparatorluk askeri anlamda 7 bölgeye ayrılmıştı. Hassa ordusu denen 1. ordu, İstanbul'da konuşlanmıştı ve bu bölgeyle beraber 172 Türk idare tarihi, Osmanlı vilayet yönetimi 1864-1912 vilayet genel meclisi her livadan 2 Müslim, 2 gayrimüslim üye sultan, dahiliye nazırı, vali mektupçu, vilayet idare meclisi doğal üyeler, seçili üyeler, mektupçu, defterdar, müftü, hakim, 2 Müslim, 2 gayrimüslim, umur-ı ecnebiye müdürü, ziraat ve ticaret müdürü, defterdar, neşa müdürü, defter-i hakani müdürü, efkaf müdürü, posta ve telgraf müdürü, orman sel müfettişi, marif müdürü, sıhhiye Sen müfettişi ve ille AYETBÜREOKRASİSİ müftü metropolit hahambaşı vilayet liva kaza kariye şekil 7.2 tural 2009 ve 290 Ege adalarının güvenliğinden sorumlu kılınmıştı. 2. ordunun merkezi Edirne'ydi ve Rumeli'nin doğu kısmı gözetimine bırakılmıştı. Merkezi manastırda bulunan 3. orduya ise Rumeli'nin kalan kısımlarının denetimi bırakılmıştı. Merkez karargahı Erzincan'da bulunan 4. ordu Anadolu'nun doğu tarafında asayiş ve savunma görevlerini yürütüyordu. Merkezi Şam'da olan 5. ordu Suriye'den, Bağdat'ta konuşlanan 6. ordu ise Irak'tan sorumlu tutulmuştu. 7. ordu ise Yemen olaylarının tırmanış göstermesinden sonra Sana merkez olmak üzere oluşturulmuştu. Osmanlı taşrası 3 önemli düzenleme sonucunda şekillendirilmişti. Bunların ilki 1864 Vilayet Nizamnamesi, ikincisi 1871 İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamı ve sonuncusu 1876 İdare-i Umumiye-i Vilayet Talimatnamesiydi. Her 3 düzenleme sonucunda Osmanlı taşrası, vilayet, liva, sancak, kaza, nahiye ve köy birimlerine bölünmüştü. Her bir düzenleme taşra teşkilatına yönelik ayrıntılı açıklamalar ve sınışamalar getirmiş ve bunun sonucunda etkileri günümüzde de hissedilen bir yapı ortaya çıkarmıştı. Teşkilatın zirvesinde, merkezin ajanı olarak da tarif edilen vali bulunuyordu. Vali, Osmanlı vilayetlerinin amiri, valiydi. Günün coğraş ve teknolojik koşulları, valiye sayısı sorumluluklar yüklemişti. Öncelikle vali devletin temsilcisi, padişahın ve sadrazamın taşradaki vekiliydi. Valilerin içerikleri hayli geniş tutulmuş sorumluluk alanları vardı. Bunların ilkini de mülki konular oluşturuyordu. Kanun ve nizamları ne vilayette tamamen uygulanması, vilayetteki tüm memurların hal ve hareketlerinin denetlenmesi ve bunun için her yıl 3 ay kadar vilayet teftişine çıkması ilk aşamada sıralanmıştı. Suistimali görülen memurları derhal işten el çektirebilir ve muhakemeleri için kanuni işler başlatabilirdi. Bazı memurları doğrudan doğruya atama yetkisi de vardı. Mutasarrışlarla müzakere ederler ve gerektiğinde ortak bir hareket tarzı belirleyebilirlerdi. Ancak statüsünü aşan durumlarda dahili nezaretine danışmak zorundaydı. Bunun dışında marif ve ziraat konularında ilgili nezaretlerle yazışma hakkı bulunuyordu. Vali, vergi düzeninin korunmasına, jandarmalarca güvenliğinin sağlanmasına ve gelirlerin zamanında toplanarak gecikmeye yer bırakmadan İstanbul'a ulaştırılmasında elinden gelenin en iyisini yapması beklenirdi. Çalışkan ve sorumlu bir valinin en mukaddes ve mühim görevi buydu. Valinin en az bunlar kadar önemli bir diğer görevi adaletin yerine gelmesine çalışmaktı. Devletin asli yükümlülükleri arasında asayişin ve huzurun sağlanması altı sürekli çizilen bir konuydu. Vilayetlerin kalkınması ve ilerlemesi için öncelikle huzurun olması gerekiyordu. Vilayetteki asayiş güçlerinin jandarma polis doğrudan valiyle ilişkilendirilmesi böyle bir akıl yürütme sonucunda ortaya çıkmıştı. Valinin güvenlik ve adalet kadar önemli diğer görevi halkın şükri yönden geliştirilmesiydi ki bunun da yolu eğitimden geçiyordu. Hiçbir valinin bu görevi marif müdürünün işidir deme hakkı yoktu. Bu önemli görevi ise okul ve kütüphane açarak halkı eğitime yönlendirerek yapabilirdi. Bunun dışında valilerin yol yapım çalışmalarına, bataklıkların kurutulmasına, nehir kanallarının açılmasına, bunların yataklarının temizlenmesine, liman ve rıhtım inşa etmelerine ayrıca gayret göstermesi beklenirdi. Ormanların korunması ve geliştirilmesi, maden kanunlarının gözetilmesi, emniyet sandıklarının kurulması, şirketler ve fabrikaların kurulması, demir yolları ve zaptiye ile ilgili işler özellikle valinin görev alanlarına girmekteydi. 7. Ünite 2. Meşrutiyet döneminde 1908-1918 yönetim yapısı 173 vilayet bürokrasisi 1864 ve 1871 idare-i umumiye-i vilayat nizamnameleri taşrada valinin işlerine yardımcı olması ve devlet işlerinin aksamadan yürütülmesi amacıyla bir kadro oluşturmuştu. Yasa çıktığında personel listesinin en üstünde vali muavinliği gelmekteydi. Ancak daha sonra bu makamın gereksizliğine hükmedilmiş ve kaldırılmıştı. Görülen ihtiyaç üzerine 2. Meşrutiyet Parlamentosu, Yemen ve Bağdat'la sınırlı olmak üzere bu statüyü yeniden ihdas etmişti. Muavinler bir nevi valilerin müsteşarıydı. Valinin yerine makama geçerler, idare meclisini idare ederler, yazışmaları yönlendirirlerdi. Eskiden mektupçulara divan efendisi denilirdi. Her nezaret mektupçusu sonrasında tahrir müdür unvanı aldıkları gibi her vilayette birer mektupçu bulunurdu. Evrak odaları bu kişilerin idaresindeydi. Türk İdare Tarihi 38 No'lu bloğun sonu.